Ayrım 18, sayfa 238. Sultanahmet'in bu kat'i kararı ve şahane jesti karşısında Moskov haksız talebinden vazgeçmeye mecbur olmuş. Fakat Abdülhamit 93 harbinin acı neticelerini bütün saltanatı boyunca unutamamıştır. Bu vesileyle kaydedelim ki Ayastefanos mukaddemi sulhiyesinin imzası esnasında Grand Duke Nikola mahiyetinde bulunan bir ressam imza anını kara kalem bir kroku ile tespit etmiş ve Hariciye Nazırımız Saffet Paşa bu ressama bazı hediyeler vererek bir hatıra olur bende kalsın deyip o krokuyu alarak Abdülhamit'e takdim etmiştir. Fevkalade bir marangoz ustası olan Abdülhamit hattahtan indirinceye kadar bunun çalışma masası üzerinde bulundurmuştur. Bu hatırayı anlatan Paris Büyükelçisi Münir Paşa devamlı der ki eğer Osmanlı İmparatorluğu 1877'de değil de mesela 1887'de Rusya ile harp etmiş olsaydı zafer mutlaka bizde olurdu. Abdülhamit'in önleyemediği o harp, Abdülaziz devrinden beri hazırlanan fakat henüz iyice kurulmamış olan güzel bir ordunun boşu boşuna harcanmasına sebep olmuştur. Paris Büyükelçimiz Mithat Paşa'nın 93 harbindeki gafleti mevzunda da şunları söyler. Sen Haliç konferansını bırak, Londra'da bir konferans kurulması teklifini reddet. Cepte para yokken memleketi harbe sokmak için sokaklarda talebeye nümayişler yaptırt. Vallahi böyle bir gaflet her kula müyesser olmaz. Muhariciye Nazırımızın ağlayarak imzaladığını yukarıda kaydettiğimiz Ayastefanos muhadesinden 4 ay sonra Berlin muhadesi imzalanmış ve rakip devletler arasındaki rekabetten istifade etmesini bilen Sultan II. Abdülhamit'in gayretiyle Ayastefanos muahidesinin hiçbir değeri kalmamış ve böylece Moskov 93 harbi ile umduklarına kavuşamamıştır. Ve Mithat Paşa dedikleri, ilk sadareti dolayısıyla şahsiyetine kısmen temas imkanı bulunduğumuz Mithat Paşa, devleştirilmiş cücelerden biridir. Muhtelif vilayetlerde valilik yapan, bir ara Şurayı Devlet Reisliğinde bulunan, nezaret koltuğunda oturan ve iki defa sadaret makamına getirilip cem'an 4 ay 6 gün bu makamda kalan Mithat Paşa'nın iyi bir vali olduğu fakat hiçbir zaman muktedir bir devlet adamı olamadığı çok yazılıp söylenmiştir. Ve ona iyi bir vali hükmü Tuna ve Bağdat vilayetlerinde yapabildiği bazı imar hareketleri dolayısıyla verilmiştir. Evet Mithat Paşa'nın gerek Tuna gerek Bağdat vilayetlerinde bazı imar hareketleri olmuştur. Olmuştur ama bu işler esasında bir valinin vazifeleri arasındadır. Elbette yapacaktır. Devlet ve millet makam ve maaş verdiği bu vali efendiden hizmet beklemektedir. Ve vali hizmete mecbur ve memurdur. Kabul edelim ki Mithat Paşa bu mecbur olduğu hizmette kusur etmemiş ve bazı imar işlerini yapmış olsun. Ama Mithat Paşa'nın yapmış oldukları bu kadar değil ki o daha başka işlerin de kahramanıdır. Ve mesela Tuna Valiliği esnasında Türkçeyi bir tarafa atıp Bulgarca'nın Bulgar mekteplerinde okutulmasını teşvik ve himaye etmiştir. Daha başka bir günde Bosna Hersek eyaletinde Türk bayrağındaki hilalin yanına bir haç ilave edivermiştir. Kendi hatıratında itiraf ettiğine göre bu feci işi güya Müslümanlarla Hristiyanları kaynaştırmak için yapmış imiş. Mithat Paşa'nın Tuna Valiliğini inceleyen Mehmet Zeki Pakalin, Hacı Muhtar Efendi'ye atfen bu iyi valinin başka bir marifetine temasla Mithat Paşa yenilik ve serbestlik taraftarıydı. Tuna Valiliğindeyken memurları serbestliğe alıştırır, hatta o yolda teşvik ederdi. Memurların kollarına birer Bulgar kızı takarak piyasa ettikleri görülür ve bunu gören Mithat Paşa memnuniyetini ısrardan kendini alamazdı diyor. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu ise Mithat Paşa'nın Tuna Valiliğini incelerken başka bir gerçeğe temasla ve isabetli bir teşhisle şunları yazıyor. Mithat Paşa'nın Tuna Valiliği o bölgenin yalnız adi değil siyasi eşkıyalarla da çalkalandığı bir devre rastlar. Bu durum içinde Mithat Paşa zerre kadar bir siyasi başarı gösterememiştir. Bilakis Tuna dalgalarının ve Balkan rüzgarlarının getirdiği bütün karıştırıcı fikirlerinin tesiri altında kalmıştır. Mithat Paşa'nın beynine meşrutiyet, kanuni esası, hürriyet filan gibi şeylerin tohumlarını eken Tuna boylarıdır. Tuna boylarındaki sırdaşlarından mülhemdir. İlk avusunu buradaki Bulgar ve Sırp dostlarından almıştır. Tuna vilayeti valiliğinde yapabildiği imar hareketlerinin yanı sıra bu çeşit icraatın da kahramanı olan Mithat Paşa, bilahares Şurayı Devleti riyasetine getirilmiş, sonra Ali Paşa tarafından Bağdat vilayetine gönderilirken bir anda kendisini sadarat makamında buluvermiştir. Bu onun ilk sadaretidir ve daha evvel kaydettiğimiz gibi sadece 2 ay 19 gün devam etmiştir. Onun Sultan Aziz devrindeki bu ilk sedaretinde yapabildiği en mühim olay Hidiv İsmail Paşa'ya verilen harici istikraz tahvili olmuştur. Bu ferman için Hidiv İstanbul'da devlet ve saray adamlarına 100-150'şer bin altın rüşvet vermiştir. Mithat Paşa'nın ilk sadaretinden azine açığı olan bütçede varidat fazlası olduğunu iddia ederek padişaha ihale teşebbüsü sebep olmuştur. Sonraları yine Sultan Aziz'in saltanatı yıllarında Mahmut Nedim Paşa'nın ikinci sadaretinde Mithat Paşa adliye nazırlığına getirilmiştir. Ve Sultan Aziz'in tahttan indirmesini incelerken kaydettiğimiz gibi bu nazırlığı sırasında Mithat Paşa meşhur Tenzili Faiz ve veya 6 Ramazan kararnamesi ile büyük bir vurgun vurmuştur. Sultan Aziz'in tahttan indirilmesinde mühim rolü olan bilahare katline seyirci kalan Mithat Paşa ayrıca inceleyeceğimiz gibi sonraları bu marifetleri dolayısıyla muhakeme edilmiştir. Sultan 5. Murat'ın tahttan indirilmesinde de başta bulunan Mithat Paşa 2. Abdülhamit'in saltanatının ilk aylarında ikinci defa sadaret makamına getirilmiştir. Niçin getirilmiştir? Yukarıda izahına çalıştığımız nice marifetin kahramanı olan Mithat Paşa'nın tekrar ne işi vardır bu makamda? Bu sualin cevabını Mithat Paşa'yı ikinci defa sadaret makamına getiren Sultan Abdülhamit'in hatıratından bir kere daha okuyalım. Diyor ki Abdülhamit, Mithat isminin ebced hesabıyla devayı devlet olduğunu keşf ve ilan etmiş olan hasta bir halka yine onun ihzar ettiği devayı vermek zaruriydi. İşte böyle hasbes zaman ve bizarure getirilmiştir Mithat Paşa sadaret makamına. Fakat o öylesine bir gafildir ki zaruret ortadan kalkıp da zaman müsait olduğunda bir tarafa atılı verileceğinin farkında değildir. Büyük diye anılan Mithat Paşa'nın bu ikinci sadaretindeki şu acayip halleriyle saçma sapan sözlerine bakınız. Sadarete tayini dolayısıyla tebrike gelen çeşitli insanla konağın dolup taştığı günlerde bilahare dahiliye nazırı olan Memduh Paşa da Mithat Paşa'nın konağına gider. Bu zatın Kuvvet-i İkbal-i Alamet-i Zeval adlı eserinde yazdığına göre hazır bulunanlardan Şehr Emaneti Meclisi Azası Mithat Efendi, yeni sadrazam Mithat Paşa'ya anayasanın mücerret himmeti fahimaneleriyle ilan ettirildi. Daha nice kavanin ve nizamete ihtiyaç olduğundan hiç değilse 5-6 sene mesnedi sadaret vücudu alilerine muhtaçtır der. Der ama Mithat Paşa bu temenniden memnun olmaz. Bakınız bu temenniye nasıl cevap verir. İlmi cifra aşina birisi bu sabah gelmişti. Sadarette 16 yıl kalacağımı tebşir eyledi. Sizin ifadeniz müddeti kısaltıyor. Yine o günlerde bir gece avanesini toplayıp kafayı iyice tütsüleyen Mithat Paşa, içki sofrasından kalktığında ayakta duramayacak derecede sarhoştur. Düşmemesi için iki koluna girerler. Mithat Paşa yanında bulunan eniştesi Tosun Paşa'ya sorar. Paşa söyle bakalım ben bu sefer kaç sene sadarette kalacağım? Tosun Paşa cevap verir. Bu gidişle bir hafta bile kalamazsın. Nitekim Mithat Paşa'nın sadareti bu defa çok sürmeyecek. Aşağıda görüleceği gibi bir hafta değilse de bir ay 17 gün sonra Mithat Paşa soluğu İtalya'da Brindisi'de alacaktır. Mithat Paşa'nın bu ikinci sadaretinin en mühim olaylarından biri baş tarafta izahına çalıştığımız kanun-u esasının ilanıdır. Diğer mühim bir olayı da merhum İsmail Hamid Danışmend'den dinleyelim. Mithat Paşa'nın Osmanlı hanedanını iskat edip kendi saltanatını ilan etmek için bir takım tedbirler ihtizaz ettiği hakkında muhtelif delil ve rivayetler vardır. Bunların en mühimi, Paşa'nın devlet ordusundan ayrı olarak kendi hatıratındaki tabiriyle Müslüm ve gayrimüslim tebaanın gençlerinden mürekkep bir millet askeri teşkil etmiş olmasıdır. Bu tuhaf asker gönüllü şeklinde orduya iltihak etmiş değildir. İstanbul'dan başka taşralarda da toplanarak gittikçe çoğalan millet askeri her gün bölük bölük Mithat Paşa'nın konağına gidip reisleri olan Paşa'yı alkışlamaya başlayınca işin rengi değişmiş, Sultanahmet çok haklı olarak bunların Babiser askeride resmen gönüllü kaydedilmelerini irade etmişse de kabul ettirememiş ve hatta Mirat-ı Hakikat müellifi Mahmud Celaleddin Paşa'nın izahına göre Babiser askeri mahiyetinde askerliği kabul etmeyiz, biz millet askeri olacağız diye bağıran serseri kuvvetler Mithat Paşa'nın konağına giderek alkışlarına devam etmişlerdir. Bu surette devlet ordusundan başka şahsi ve hususi bir Mithat Paşa ordusu kurulmuş demektir. Dünyanın hiçbir tarafında misli görülmemiş olan bu garip ordu hangi maksatla teşkil edilmiştir? Yani paşa bu şahsi kuvvetleri hangi işte kullanacaktır? Eynli Said Paşa'nın hatıratında Mithat Paşa'nın takip ettiği gaye şöyle izah edilir. Müşari Naik, kendi efkarına mutakip efkarda birini görecek olsa derhal tenha bir odada münasip olsun olmasın mükamele-i saltanat-i seniye üzerine getirerek Hanedan-ı Osmani'den artık hayır gelmeyecek. Cumhuriyete tahvil etmekten başka çare kalmadı. Bunu nasıl etmeli bilmem. Fakat bu meseleyi sizler gibi birkaç kişi anlar der ve sonra da bu ana kadar Ali Osman denildi ya, bundan sonra dahi Ali Mithat denilse ne var deyip ilave ettiği cümlece duyulup haddi tevatüre varmıştır. Eynli Said Paşa gibi bir taraf bir şahidin bu ifadesinden de anlaşılacağı üzere Mithat Paşa'nın devlet ordusundan ayrı olarak ve Hristiyanları da katarak teşkil ettiği ve millet askeri dediği bu şahsi ordu yalnız Sultan Abdülhamit'e karşı değil, tekmil Osmanlı Hanedanı'na karşı hareket ettirilecek bir kuvvettir. Ve paşanın başlıca gayesi de Sultan Hamit'in tabiriyle Reisül Cumhur olduktan sonra 3. Napolyon gibi kendi saltanatını ilan edip Ali Osman yerine bir Ali Mithat kurmaktan ibarettir. Böyle niye Ali İsmail olur da Ali Mithat olmaz diyecek kadar kendinden geçip Ali Mithat peşinde koşan büyük devlet adamı Mithat Paşa'nın o devirde zamanın devlet reisine yazdığı şu mektuba bakınız. Evvela zat-ı mülükhanelerine ait olan vazifeyi hükümdarınızı mutlaka bilmelisiniz. Zira bil cümle harekatınızdan millet nazarında mesul olacaksınız ve devam ediyor. Usulü meşveretle idare olunan bir millette nizam nedir bilir misiniz? Binayı devlete tamire çalıştığınız sırada siz adeta yıkmak istiyorsunuz. Dikkat buyurunuz. Bu biadebane sözler bir asır evvel anayasanın yeni ilan olunduğu Rum'un, Sırb'ın, Bulgar'ın, Ermeni'nin velhasıl 72,5 milletin kaynaştığı imparatorluğumuzda devrim padişahına söyleniyor. Sultan Hamit'in şahsı bir yana temsil ettiği Türk milletinin ve devletinin haysiyeti göz önüne alınırsa, o günden bugüne aradan geçen 100 küsur yıla rağmen bugün dahi dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet reisi bu çeşit hezeyanı dinleyemez. Nitekim Sultan II. Abdülhamit de dinlememiş ve 5 Şubat 1877 Pazartesi günü saraya çağrılan Mithat Paşa, anayasanın 113. maddesinin padişaha verdiği hakla yurt dışına çıkarılıvermiştir. Mithat Paşa'nın yurt dışına çıkarılmasına yalnız bu marifeti sebep olmamıştır. Başka sebepler de vardır. Evvela Sultan Abdülhamit, amcası Sultan Aziz'in hal ve katlinde rol oynayan Mithat Paşa'ya itimat etmemektedir. Sonra tarihimize 93 Harbi diye geçen ve acı hatıraları bugün bile hala Anadolu'da söylenen meşhur Türk-Moskov Savaşı'nın da başlıca mesulü Mithat Paşa'dır. Onun bu savaş lehindeki meşhum rolünü ve kışkırtıcılığını Abdülhamit unutamamıştır. Ve Mithat Paşa'nın her akşam konağında tertiplediği rakı sofralarında hanedan aleyhine sarf ettiği sözleri zamanın padişahı gibi bütün İstanbul halkı da duymuştur. Ali Mithat uğruna millet askeri diye Hristiyanlardan medet umup gençlerini de başına toplayan Mithat Paşa, bu hareketiyle Fransız ihtilalinin meşhur milli muhafızlarını taklit etmiş ve paşanın sürülmesine bu gibi devlet adamına yakışmayan hırs ve hamlıkları sebep olmuştur. Mithat Paşa Brendizi yolunda. 5 Şubat 1877 Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde mabeyine davet edilen Mithat Paşa'dan mabeyin müşiri Eynli Said Paşa vasıtasıyla Mührü Hümayun alınmış ve Mithat Paşa hakkındaki sürgün kararını öğrenince meşhur Roma İmparatoru Zalim Nero'nun ölürken söylediği "Dünya büyük bir sanatkar kaybediyor" sözüne benzer bir şeyler mırıldanıp "Eğer beni buradan tard ve tebid eylerseniz alim Allah memleket mahvolur" demiştir. Bu hezeyandan sonra nereye göndereceğini sormuş, istediği yere gitmekte serbest olduğunu duyunca "Yanımda param yok, biraz para isterim" demiş ve kendisine 500 altın verilmiştir. Mithat Paşa kendi teşrifat nazırı Kamil Bey'e yazdığı 29.293 tarihli mektupta aldığı bu parayı Dersaadet'ten hareketi acizanemde ihsan buyurulan 500 lira diyerek itiraf ettiği halde güya Efendimizin ihsanlarına muhtaç kullarından değilim diyerek reddetmiş imiş. Yalan. Mithat Paşa Abdülhamit'in ihsanını cebine yerleştirmiş ve bu yük adamın büyük toprakları terk ederken son sözü şu olmuştur. Allah rahmet eylesin bu millete. Öyle ya, Mithat Paşa Hazretleri gibi bir hürriyet kahramanı, büyük devlet adamı böyle yurt dışına çıkarılınca gayri memlekette işleri yürütecek kim var ki? O halde Allah rahmet eylesin bu millete. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal, Mithat Paşa'nın Avrupa'ya sürülüşünü şöyle anlatıyor. Saraya gelince paşa dairesinin alt katında bir odaya alındı. Said Paşa yanına oturdu. "Sadaret mührünü bendenize teslim etmeniz irade-i senniye iktizasındadır" dedi. Mithat Paşa mührü verdi. Aralarında şöyle bir muhabere geçti. Said Paşa, "Bu vakit bir vakitten beri Ötede beride saltanat-ı seniye aleyhinde tecemmü eden cemiyeti hafiyelerde bulunanlar, zat-ı alinizin konağını devam eden takımdan olduklarından bu hal hakkınıza tabii şüpheyi davet etti ve hatta dün akşam zabıta tarafından takdim olunan 4 jurnalin parantez rapor birinde zat-ı alinizin ismi zikrolunmuş ve Kemal Bey'in hanesinde bulunanlar tarafından Mithat Paşa istiklaliyeti aldı, muradı ber murad ederiz diye sözlerin teveffüf olunduğu yazılmış olduğundan zat-ı şahane efendimiz sizi doğrudan doğruya bu cemiyetlerde methaliniz olduğuna inanmak istemediler ise de ismi haliniz böyle sarahaten mezkurdur ve o halde hem nefsi halinizi vikaye etmek hem de memlekette bu makule fesadın önünü almak için veli nimetimiz efendimiz zat-ı alinizin memaliki şahaneden bugün çıkmanızı ferman buyurdular ve bunun için İzzettin vapuru Hümayun'u hazırdır. Mithat Paşa, vallahi billahi benim bu cemiyetlerden haberim yok. Allah bu çapkınların belasını versin. Bu Rusya parasıyla ve Halim Paşa'nın hüdasıyla vücuda gelmiş bir şeydir. Eğer beni buradan tart ve tebit ederseniz alim Allah memleket mahvolur. Beşikler Körfezi'ndeki donanma 3 güne kadar buraya gelir. Buraları iyi düşünmelidir. Vükelanın bundan malumatı var mı? Bilmiyorum. Ey öyleyse rica ederim gidiniz. Zat-ı Şahane Efendimiz'e söyleyiniz ki benim bu işlerden haberim yok. Madem ki vükela buradadır, bu işi onlarla müzakere etsinler. Eğer Efendimizin bana emniyeti yok ise beni mabeyinde bir odada tevkif etsinler. Evime gitmeyeyim. Sadaret işlerini burada görebilirim. Gerek burada gerek Avrupa'da memleketimizin bu müşkül zamanında işleri ben görürüm diye hüsnü zan hasıl olmuş olduğundan eğer ben buradan gidecek olur isem memleket alimallah biter. Eynli Said Paşa Mührü Padişah'a teslim ile beraber Mithat Paşa'nın sözlerini arz etti. Padişah bu olamaz, mutlaka gitmelidir. Bundan sonra bu Adem'i burada bırakmak daha ziyadeli tehlikeli mücip olur. Al bu zaplıya jurnallerini de kendisine göster dedi. Said Paşa padişahın şimdi hareket etmesi hakkındaki iradesini tebliğ etti. Mithat Paşa jurnalleri okudu. Haberim yok. Yazılır ya, çapkınlar iftira etmişler. Beni nereye göndereceksiniz? Hududu Memaliki Şahane'den çıktıktan sonra nereye isterseniz oraya gitmeye mezunsunuz. Fakat en yakın olduğuna oraya çıkabilirsiniz. Oradan başka yere gitmek için vapur bekleyecek değil miyim? Öyle olduğu halde beni Rumlar içinde bırakmayınız. Marsilya uzaktır. Brindisi'ye çıkarınız. Yanımda param yok. Biraz para isterim. Lakin benim emniyetim olan bir yaver dahi isterim. Çünkü emniyetim kalmadı. Nefsime suikast ederler. Aman böyle bir cinayet kimsenin hatırına gelmedi. Bu söylediğiniz şey mümkünattan değildir. Gitmeli ha? Evet, gitmeli. İki yaver ile iki çavuş sizi istimbot ile İzzettin'e götürmek için iskelede bekliyorlar. Allah rahmet eylesin bu millete. Bu muavereden sonra vapura gönderildi. Mütekabin vapur hareket etti. Ahırkapı açıklarında tevafukufla padişah verdiği 500 altın gönderildikten ve uşağıyla eşyası da geldikten sonra vapur yoluna devam etti. Mithat Paşa böylece İstanbul'dan çıkarılır ve beni sürerseniz memleket mahvolur diyen o adam, Çanakkale Boğazı'nı geçerken İstanbul'da ihtilal çıkıp çıkmadığını araştırmaya başlar ama onun yurt dışına çıkarılışına kimse aldırış bile etmez. Hatta Mithat Paşa'nın yoldaşı meşhur Ali Suavi, Vakit gazetesinde paşası aleyhinde pek güzel bir makale yayınlayıverir. Mithat Paşa İstanbul'dan İzzettin vapuru ile çıkarılmış ve İtalya'nın güney sahilindeki Brindisi şehrine varan paşa orada iki İngiliz tarafından karşılanmıştır. Bir sene 8 aya yakın yurt dışında kalan Mithat Paşa'nın Avrupa'daki yaşayışı, bu arada siyasi temasları hoş görülmemiş ve kendisinin Girit'te oturmasına müsaade edilmiştir. Affedilmesi için devamlı padişaha müracaat eden Mithat Paşa evvela Suriye sonra Aydın valiliğine getirilmiştir. İzmir valisi olarak bulunduğu sırada Sultan Abdülaziz'in katillerinin muhakemesine lüzum görülmüş ve yürütülen tahkikatta Mithat Paşa'nın İstanbul'da getirilmesi adli heyetçe kararlaştırılmıştır. Devlet-i Aliye'nin İzmir valisi Mithat Paşa bu muhakeme dolayısıyla yakalanıp İstanbul'a götürüleceğini sezince konağının arka kapısından kaçıp hemen yakında bulunan Fransız konsoloshanesine iltica etmiştir. Bu iltica olayı üzerinde durmak gerek. İleride görüleceği gibi Sultan Hamid 1909'da tahttan indirileceği günlerde güya can kaygısına düşerek muhtelif yabancı sefaretlere müracaatla iltica hakkı istemiş imiş. Yalan! Sultan Hamid kaçmaya teşebbüs etmemiş, bilakis ayağına kadar gelen iltica tekliflerini reddetmiştir. Bu gerçek müthiş bir Abdülhamit düşmanının Mithat Paşa'nın oğlu Ali Haydar'ın itirafıyla sabittir. Diyor ki Mithat Paşa'nın oğlu, Tahttan indirilmeden evvel Rusya sefiri kendisini ziyaretle Rusya çarının davetlisi sıfatıyla sefaretin maiyet vapuruna binerek Rusya'ya gitmesini teklif etmiş. Fakat Sultan Abdülhamit bu teklifi reddetmiştir. Daha sonra Almanya İmparatoru da sefaret maiyetinden memur Lorley vapuru ile kaçması için haber göndermişse de bunu da kabul etmemiştir. Sultan Hamit gibi bir hükümdarın 33 sene vehmini kamçılamış olan hali tehlikesi karşısında hariçten gelen imdat tekliflerini reddetmesi inanılmayacak şeylerden olmakla beraber bunu bana hikaye eden bizzat Alman seferi Baron Marshall olduğu için cereyan eden bu vakaya hayret etmemek elimden gelmedi.